Ayrım 27, Kennedy'nin beyni, Enig Mankell, sayfa 298, 20. kısım. 24 saat sonra Louis, Atina'nın hemen dışındaki Venizelos havaalanına inmişti. Şehre deniz tarafından yaklaşmışlardı. Pire ve Atina ve bütün o ev ve sokak cümbüşü Louis'i karşılamaya çıkmış gibiydi. Buradan ayrılırken kendini çok mutlu hissediyordu. Şimdi hayatı harabeye dönmüş bir şekilde anlamadığı olayların kıskacında bunalmış olarak dönüyordu. Kafasının içi şu ana kadar olayları birbirine bağlama ve yorumlama yetisini elinden alan bir karmaşayla doluydu. Neye dönmüştü? Artık herhangi bir sorumluluğu olmayan mezar kazılarına. Mitsos'a biriken kira borcunu ödeyecek, birkaç eşyasını toplayacak ve kış için kapatılan kazılarda her kim kaldıysa vedalaşacaktı. Belki muhasebe ofisinde Vasilis'i de ziyaret etmesi gerekirdi. Ama ona ne söyleyebilirdi ki, kime ne diyecekti? Olimpik hava yollarıyla uçmuş ve kendine lüks mevkide yer ayırtmıştı. Gece boyu süren uzun uçuşta ona tahsis edilen iki koltuğun keyfini çıkardı. Güneye doğru uçarken aşağıda karanlığın içinde yanan ateşleri görebileceğini düşündü. Biri de Umbi'nin ateşiydi. Yaktığı en son ateş. Ayrıca karanlığın içine onu susturanlar da gizlenmişti. Artık biliyordu, emindi. Umbi onunla konuştuğu için ölmüştü. Olanların sorumluluğunu üstlenmeyi asla başaramayacaktı. Ama Umbi onu görmeye gelmese şimdi hayatta olabilirdi. Bundan emin olması mümkün müydü? Olimpik hava yollarına ait uçağın rahat koltuğunda uyumaya çalışırken rüyalarını meşgul eden soru hep buydu. Umbi ölmüştü, gözleri bilinmeyene dikiliydi. O bakışı bir daha asla göremeyecekti. Ona anlatmak istediği şeyi de hiçbir zaman bilemeyecekti. Havaalanındayken ani bir dürtüyle Argolis'teki kazıları bekletmeyi, kendine ya Grand Breton veya Sintamia'da oda tutup kalabalığa karışmayı düşündü. Bir iki gün orada kalıp huzurlu bir zaman geçirecek ve kendini toplamanın yolunu bulabilecekti. Fakat bir araba kiralayıp yeni inşa edilen otoyoldan Peloponnesos ve Argolis istikametinde yola koyuldu. Hava hala sıcaktı. Sonbahar onun bıraktığı zamankinden daha yakın değildi. Yol kıraç tepelerin, sararmış otların ve bodur ağaçların arasından kemik parçaları gibi uzanan beyaz kayaların etrafından kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Argolis'e yaklaşırken artık korkmadığını fark etti. Peşindekilerden kurtulmuş ve onları Afrika'nın karanlıklarında bırakmıştı. Lucinda'nın mesajını alıp almadığını ve ne düşündüğünü merak etti. Ve Lars Håkansson'un ayağını gaz pedalına bastırıp hızını arttırdı. Henrik'in ölümüne yol açan olaylara karışmakla suçlayamasa da adamdan nefret ediyordu. Etrafında olmasını istemeyeceği türden biriydi. Restoranı da olan bir benzin istasyonuna girdi. Buraya daha önce Vasilis'le sabırlı ama bir şekilde kayıtsız olan sevgilisiyle gelmişti. Vasilis onu havaalanından almıştı. Mali çöllerinde bulunan antik kitaplar ve el yazmaları ile ilgili sıkıcı bir konferansa katılmak üzere Roma'ya gitmişti. Keşifler heyecan vericiydi ama çok fazla konuşmacı ve kötü organizasyon yüzünden seminerler insanı uyutuyordu. Vasilis onu uçaktan almış ve sonra da burada kahve içmişlerdi. O geceyi onunla birlikte geçirmişti. Şimdi ta çocukluğunda yaşadıkları kadar uzak geliyordu. Kamyon şoförleri kahve fincanlarının başında uyukluyordu. Salata, su ve kahve söyledi. Bütün lezzetler ve kokular artık Yunanistan'a dönmüş olduğunu hatırlatıyordu. Hiçbir şey Afrika'da olduğu gibi yabancı gelmiyordu. Argolis'e vardığında saat 11 civarıydı. Önce kiralık evine doğru gitti ama kararını değiştirdi ve kazı alanına yöneldi. Meslektaşlarının çoğunun ülkelerine dönmüş olduğunu düşünüyordu. Ama kış yaklaşırken gerekli önlemleri almak üzere birkaç kişi kalmış olmalıydı. Ama ortalıkta hiç kimse yoktu. Her yer bomboştu. Kapatılabilecek her şey kapatılmıştı. Artık nöbetçiler bile orada değildi. Hayatının en yalnız anlarından biri oldu. Tabii ki hiçbir şey Henrik'i yatağında ölü olarak bulmanın şokuyla kıyaslanamazdı. Bu farklı türden bir yalnızlıktı. Sonsuza kadar uzanan bir ortamda kendini terk edilmiş olarak bulmak gibiydi. Aaron'la ara sıra oynadıkları oyun geldi aklına. Dünyada kalan son kişi olursan ne yaparsın? Ya da ilk. Ama verdikleri yanıtları hatırlayamadı. Artık oyun olmaktan çıkmıştı zaten. Köpeği de yürüyüşe çıkmış yaşlı bir adam geliyordu. Kazının düzenli ziyaretçilerinden biriydi. Louis adını unutmuştu. Ama köpeğin adının Alice olduğunu hatırlıyordu. Adam kibarca şapkasını çıkardı ve tokalaştılar. Oldukça karmaşık bir İngilizce ile konuşuyordu ve pratik yapma imkanı bulduğu için çok seviniyordu. Herkes ülkesine döndü sanıyordum. Sadece şöyle bir kaçamak yapıyorum. Gelecek ilkbahara kadar hiçbir şey yapılmayacak burada. Sonuncular da bir hafta önce gittiler. Ama siz o zaman yoktunuz Bayan Cantor. Afrika'daydım. Çok uzak, ürkütücü gelmedi mi? Ne demek istiyorsunuz? Yani bütün o vahşi doğa, ormanlar? Buradan da çok farklı değil. Bütün insanların aynı soydan geldiğini çok kolay unutuyoruz. Ve her ülkenin insana kendi ülkesini hatırlattığını. Eğer hepimizin kökeninin Afrika olduğu doğruysa, çok çok eskiden hepimizin siyah bir annesi vardı demektir. Doğru olabilir. Endişeyle köpeğine baktı. Hayvan başını patilerine dayamış yatıyordu. Muhtemelen kışı atlatamayacak. Hasta mı? Çok yaşlı. En azından 1000 yaşındaymış gibi geliyor bana. Klasik bir köpek. Antik çağlardan kalma. Her sabah ne güçlükle ayağa kalktığını görüyorum. Eskiden o beni yürüyüşe çıkarırdı. Artık ben onu çıkarıyorum. Umarım daha uzun yaşar. Baharda yine görüşeceğiz. Adam şapkasıyla tekrar selam verip yürüyüşüne devam etti. Köpek de kireçlenmiş bacaklarıyla peşinden gitti. Louis Vasilis'in iş yerine gitmeye karar verdi. Artık her şeyin üstüne bir çizgi çekmenin zamanı gelmişti. Buraya bir daha hiç gelmeyeceğini iyi biliyordu. Kazıların başına başka biri gelecekti. Onun hayatı farklı bir yöne gitmişti ama hangi yön olduğunu kendisi de bilmiyordu. İlçe merkezinde Vasilis'in bürosunun önünde durdu. Vasilis'i camdan görebiliyordu. Notlar alarak telefonla konuşuyor, gülüyordu. Beni unutmuş. Artık yokum onun için. Zaten yatağını ve acılarını paylaştığı rastgele bir tanıdıktım. O da benim için öyleydi. Louis Vasilis onu fark etmeden uzaklaştı. Evine geldiğinde anahtarlarını bulması bayağı uzun sürdü. Mitsos'un eve geldiği belliydi. Ne damlayan bir musluk, ne lüzumsuz yere yanan bir ışık vardı. Masanın üzerinde birkaç tane mektup vardı. İkisi Atina'daki İsveç Enstitüsü'nden, biri de Kavala evi dostlarındandı. Zarfları açmadan bıraktı. Küçük buzdolabının yanındaki sırada bir şişe şarap duruyordu. Şişeyi açıp kendine bir kadeh şarap koydu. Hayatında şu son haftalarda içtiği kadar içki içmemişti. Onun için huzur diye bir şey yoktu. İçinde her zaman dışındaki koşturmacayla bağlantısı olmayan sürekli bir karmaşa vardı. Şarabını içti ve Leandros'un gıcırtılı salıncaklı sandalyesine oturdu. Ne dinlemek istediğine karar veremeden uzun uzun CD çalarına baktı. Şişe yarıya inince masaya oturdu. Mektup kağıdıyla dolma kalem alıp Uppsala Üniversitesi'ne mektup yazmaya başladı. Durumunu izah ettikten sonra 1 yıllık ücretsiz izin istedi. Yaşadığım acı ve karmaşa, kazı başkanı olarak sorumluluklarımı doğru şekilde yerine getiremeyeceğime inanmama sebep oluyor. Şu anda bütün kaynaklarımı, tabii kaynağım kaldıysa, kendimi toparlamak için kullanıyorum. Mektup düşündüğünden uzun olmuştu. İzin talebi kısa olmalıydı. Onun yazdıkları yakarış ya da belki karmaşık bir itiraf gibiydi. Biricik çocuğunu kaybetmenin neye benzediğini bilsinler istemişti. Bir kutuda zarf buldu, mektubu içine koyup zarfı kapattı. Mitsos'un köpekleri havlıyordu. Arabaya binip eskiden sık sık yemeğe gittiği yakın bir tavernaya gitti. Sahibi kördü, sanki ağır ağır bir heykele dönüşüyormuş gibi iskemlesinde kıpırdamadan otururdu. Gelini yemekleri pişirir, karısı da garsonluk yapardı. Hiçbiri İngilizce bilmiyordu. Ama Louis tıklım tıkış buhar içindeki mutfağa girer ne istediğini gösterirdi. Kabak dolmasıyla salata yedi, bir şişe şarapla bir fincan kahve içti. Taverna fazla kalabalık değildi. Louis içeridekilerin neredeyse hepsini tanıyordu. Eve döndüğünde Mitsos aniden karanlığın içinden karşısına çıktı. Louis irkildi.
Korkuttun mu seni?
Kim olduğunu bilemedim de.
Benden başka kim olabilir? Belki Panayotis. Ama o da futbol maçına gitti. Bu gece Panathinaikos'un maçı var.
Kazanırlar mı?
Kazanmaları lazım. Panayotis 3-1 bahis oynadı. Genelde haklı çıkar.
Luis kapıyı açıp adamı içeri aldı. Gidişim tahmin ettiğimden uzun sürdü. Mitsos mutfak iskemlelerinden birine oturmuştu. Bakışları ciddiydi.
Neler olduğunu duydum. Çocuğun ölümüne çok üzüldüm. Hepimiz öyle. Panayotis ağladı. Köpekler bile sustu bir süre.
Beklenmedik bir şeydi.
Kimse genç birinin ölmesini beklemez. Savaş zamanları haricinde.
Eşyalarımı toplayıp kira borcumu ödemeye geldim.
Mitsos kollarını iki yana açtı. Bana bir şey borçlu değilsin.
Bunu öyle kararlılıkla söylemişti ki Luis ısrar etmedi. Mitsos belli ki utanmıştı ve konuşacak konu bulmaya çalışıyordu. Luis onu Arthur'a benzettiğini hatırladı. Duygularla başa çıkamamaları ona dokunaklı geliyordu.
Leandros hasta, hani şu ihtiyar bekçi. Ne diyordun sen ona? Filakes Angelos'un mu?
Ah, koruyucu meleğimiz, nesi var?
Yürürken tökezlemeye başladı, sonra sürekli düşer oldu. Önce tansiyondan sağladılar. Geçen hafta kafasında koca bir ongos olduğu anlaşıldı. Galiba tümör deniyormuş.
Hastanede mi?
Gitmeyi reddediyor. Kafatasını açmalarına izin vermeyecek. Ölmeyi tercih eder.
Zavallı Leandros.
Uzun bir hayatı oldu. Artık ölme zamanının geldiğini düşünüyor. Biz oti prepinna teleyosi, tateleyosi deriz. Yani bir şeyin sonu geldiyse gelmiştir.
Mitsos gitmek üzere kalktı. Yarın buradan ayrılmayı düşünüyorum. İsveç'e uçuyorum.
Seneye gelecek misin?
Geleceğim.
Kendini tutamamıştı. Kanadını tutmaya kalmadan kuş uçuvermişti.
Mitsos giderken durup ona döndü.
Burada seni arayan biri vardı.
Luis bir anda gardını aldı. Mitsos onu kuşatan tuzak teline basmıştı. Kimdi?
Bilmiyorum.
Yunanlı mıydı?
Yok, İngilizce konuşuyordu. Uzun boylu, seyrek saçlı, ince biriydi. Tiz bir sesi vardı. Seni sordu, sonra kazı alanına gitti. Olanları biliyormuş gibiydi.
Luis Mitsos'un Aaron'u tarif ettiği düşüncesiyle dehşete düşmüştü. Adını söyledi mi?
Murray. Ama soyadı mıdır, adı mıdır bilmiyorum.
İkisi de olabilir. Bütün ayrıntılarıyla anlatsana. Ne zaman geldi, ne istiyordu, neyle geldi, yürüyerek mi, arabayla mı? Arabasını burada görülmesin diye uzağı mı park etmişti?
Ne diye soruyorsun ki bunları?
Lois lafı uzatacak gücü olmadığını fark etti. Çünkü tehlikeli olabilir. Çünkü Henrik'i, hatta belki kocamı da öldüren kişi olabilir. Çünkü beni de öldürmek istiyor olabilir.
Mitsos hayretle baka kalmıştı ve itiraz etmeye hazırlanıyor gibiydi. Luis konuşmasını önlemek için elini kaldırdı.
Bana inanmanı istiyorum. Hepsi bu. Ne zaman geldi?
Geçen hafta Perşembe günü. Akşam kapıyı vurdu. Arabasının sesini duymamıştım. Köpekler de havlamaya başlamamıştı. Seni sordu.
Tam olarak ne dediğini hatırlıyor musun?
Bayan Kantor evde mi, biliyor muyum diye sordu.
Luis demedi mi?
Hayır, Bayan Kantor dedi.
Daha önce görmüş müydün onu?
Yok.
Beni tanırmış gibi miydi?
Mitsos cevap vermeden önce duraksadı. Yok, bence tanımıyordu.
Sen ne dedin?
İsveç'e gittiğini ve ne zaman döneceğini bilmediğimi söyledim.
Kazı yerine de gitti demiştin.
O ertesi gündü.
Sonra ne oldu?
Ne zaman döneceğini bilmediğimden emin miyim diye sordu. Fazla soru soruyormuş gibi gelmişti. Diyecek başka lafım olmadığını ve yemek yediğimi söyledim.
Buna ne tepki verdi?
Rahatsız ettiği için özür diledi ama aslında aldırmıyordu.
Neden böyle düşündün?
İnsan böyle şeyleri hisseder. Dostça davranıyordu ama hoşlanmadım ondan.
Sonra ne oldu?
Karanlığın içinde çekip gitti. Ben de kapıyı kapattım.
Araba sesi duydun mu?
Hatırladığım kadarıyla duymadım. Ve köpekler de hala havlamıyordu.
Bir daha hiç gelmedi mi?
Ben görmedim.
Beni başka soran oldu mu?
Yok, kimse sormadı.
Luis daha fazla bir şey öğrenemeyeceğini görebiliyordu. Mitsos'a teşekkür etti, o da gitti. Mitsos'un kapısının kapandığını duyar duymaz kendi kapısını kilitleyip oradan ayrıldı.
Atina yolunda evinde boru patladığı zaman kaldığı Nemea diye bir otel vardı. Otelin hemen hemen tek konuğuydu ve muazzam zeytinliklere bakan çift kişilik bir oda vermişlerdi. Balkonda otururken serin sonbahar rüzgarını hissetti ve battaniye almaya gitti. Uzaktan müzik sesi ve insanların gülüşmeleri duyuluyordu. Mitsos'un anlattıklarını düşündü. Onu arayan adamın kimliği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama her kimse yakınlarındaydı. Onları atlatmayı başaramamıştı. ''Bir şey bildiğimi veya aradığımı bulana kadar vazgeçmeyeceğimi düşünüyorlar. Onlardan kurtulmanın tek yolu araştırmayı bırakmak. Afrika'dan ayrılınca kurtulduğumu sanmıştım ama yanılmışım.'' Karanlık balkonda kararını verdi. Yunanistan'da kalmayacaktı. Ya Barcelona'ya gidecek ya da İsveç'e dönecekti. Zor bir seçim sayılmazdı. Şimdi Arthur'a ihtiyacı vardı. Ertesi gün eşyalarını toplayarak evden ayrıldı. Anahtarları Mitsos'un posta kutusuna bıraktı. Bir gün geri dönüp Leandros'un hediyesi olan salıncaklı iskemleyi de almayı umuyordu. Mitsos'a içine para da koyduğu bir zarf bıraktı ve Leandros'a çiçek ya da puro almasını rica edip geçmiş olsun dileklerini iletmesini yazdı. Arabayla Atina'ya döndü. Sis vardı, trafik yoğun ve telaşlıydı. Aslında acelesi olmadığı halde çok hızlı gidiyordu. Zaman onun kontrolünün dışında yabancı bir kavramdı. Kendini içinde bulduğu kaosta ebediyet hakimdi. O akşam Sas'ın Stockholm aktarmalı Kopenhag uçağına bindi. Gece yarısına doğru Stockholm'e vardı ve havaalanının yakınlarındaki bir otelde oda tuttu. Aaron'un parasından uçak ve otel masrafları ödeyecek kadar kalmıştı. Ertesi günkü uçuşlara baktıktan sonra odasından Arthur'u arayıp onu Östersund havaalanından almasını istedi. Önce tekrar Henrik'in evine gitmek istediği için gece orada kalacaktı. İsveç'e döndüğü için Arthur'un rahatlamış olduğunu söyleyebilirdi. ''Nasılsın?'' ''Bunu şimdi konuşamayacak kadar yorgunum.''
''Arthur, burada kar yağıyor.'' dedi. ''Hafif yumuşak bir yağış. Sıfırın altında 5 derece. Ve geyik avının nasıl gittiğini sormadın bana.''
''Özür dilerim, nasıl gitti geyik avı?''
''İyi gitti ama yeterince uzun sürmedi.''
''Sen de vurdun mu?''
''Yoluma hiç geyik çıkmadı. Ama kotamızı doldurmamız sadece 2 gün sürdü. Geliş saatini söyle de havaalanından alayım seni.''
O gece çok çok uzun zamandır ilk kez sık sık rahat bir uyku çekti. Eşyalarını emanete bıraktı ve Stockholm trenine bindi. Hava soğuk ve yağışlıydı. Baltık denizinden soğuk rüzgarlar esiyordu. Slussen'e doğru yürümek üzere fırtınanın içine daldı ama aşırı soğuk vardı. Fikrini değiştirip bir taksi çevirdi. Aracın arka koltuğuna bindiği anda Umbi'nin yüzü yine gözünün önünde canlandı.
''Hiçbir şey bitmedi. Louis Kantor hala gölgelerle koşatılmış durumda.''
Sokakta biraz durup Tavasgatan'daki binaya girmek ve Henrik'in evinin kapısını açmak için güç toplamaya çalıştı. Kapının arkasında gereksiz bazı postalar ve yerel gazeteler duruyordu. Onları da alıp mutfağa gitti. Masaya oturup kulak kabarttı. Bir yerlerden bir müzik sesi geliyordu. Buraya daha önceki gelişlerinde aynı müziği duyduğunu belli belirsiz hatırlıyordu. Zihni Henrik'i yatağında ölü bulduğu ana kaydı.
Hep çıplak yatardı ama şimdi üstünde pijama var.
Birdenbire pijamayla ilgili daha önce hiç düşünmediği bir açıklama olduğunu kavradı. Çünkü onun kendi canına kıydığına inanmak istememişti. Ama ya gerçekten öyle yaptıysa? Birisi onu bulduğunda ölü olacağını biliyordu. O koşullarda çıplak olmak istememiş ve o yüzden ütülenmiş pijamasını giymişti. Yatak odasına gidip yatağa baktı. Belki Göran, Vrat ve Patolog haklıydı. Henrik intihar etmişti. Hastalığını bir türlü kabullenememişti. Belki dünyanın ne kadar acımasız ve adaletsiz bir yer olduğunu anlamak onun için dayanılmaz bir yük olmuştu. Aaron da kaybolmuştu. Çünkü hep yaptığı buydu zaten. Hiçbir şeyin sorumluluğunu üstlenmeye dayanamayan bir adamdı. Umbi cinayeti açıklanabilir bir şey değildi. Ama özellikle de Henrik'le ya da Aaron'la ilgisi olması gerekmezdi. Gerçekleri kabullenmek yerine bir kabusun içinde saklanıyordum. ama kendini ikna etmeyi beceremedi. Aksi yönü gösteren çok fazla belirti vardı. Henrik'in yatak takımlarına ne olduğunu bile bilmiyordu. Belki Henrik'in naaşını taşırken onlar da gitmişti. Yunanistan toprağında vazoları bir araya getirmeye çalışırken de hep açıklanamayan bir şeyler çıkardı. Gerçeklik asla bütün sırlarını ele vermezdi. Evden çıkarken kafası hala şüphelerle doluydu. Slüssen'e kadar yürüdü ve oradan bir taksiye binip Arlanda Havaalanı'na gitti. Şehir dışı gri ve pusluydu, sonbahar bitiyordu, yakında kış gelecekti. 16.10 Östersund uçağına bilet aldı. Aradığında Arthur ormandaydı ve vaktinde havaalanında olacağına söz verdi. Uçağın kalkışına daha 3 saat vardı. Gelen uçakların terminal binasının önünde taksi yaptığını gören bir yere oturdu ve Nazrin'i aradı. Cevap veren olmadı. Telesekretere bir mesaj bıraktı ve Nazrin'den onu Herya Dahlen'den aramasını istedi. O anda en büyük endişesi buydu. Nazrin'le Henrik'in hastalığı hakkında konuşması lazımdı. Ona da bulaşmış mıydı? Yani kız kardeşi Felicia olan Nazrin'e. O durumda Henrik hastalığı var olmayan kardeşine de geçirmiş olacaktı. Beklerken gelecekte neler olacağını düşündü. Daha 54 yaşındayım. Yine toprağın altında benden ilgi bekleyen o sırlara karşı hevesim ve isteğim olacak mı? Yoksa artık hepsi geçmişte mi kaldı? Benim herhangi bir geleceğim olabilecek mi? Henrik'in ölümüne alışmak için daha gidecek çok yolu vardı. Beni öldüren şey bilememek, mutlaka o parçaları birleştirip bana öykülerini anlatmalarını sağlamalıyım. Belki de bundan sonra yapacağım tek arkeolojik araştırma kendi içimdekini çözmektir. Aaron'u aradı, ulaşılamıyordu. Baktığı uçak havalanıp gri gökyüzüne yöneldi. Bulutların arasından çıkan gümüşi kuşları andırıyordu. Louis de emanete gidip valizlerini aldı, check-in yaptırdı ve kendi uçuşunu beklemek üzere mavi bir kanepeye oturdu. Uçak yarı yarıya doluydu ve hiç beklemeden kalkmıştı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 310.